Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'dan merhaba. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu, hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, programımızda her zaman olduğu gibi yaklaşık 45-50 dakika boyunca haftanın öne çıkan dış politika gündeminde ne olup bittiğine bakacağız. Yorum ve analizlerden olayların perde arkasına ışık tutma gayretinde olacağız. Sevgili dinleyenler, gerek ülkemiz gerekse yakın coğrafyamız son yılların en sıcak günlerini yaşıyor denebilir. Sıcaklık sadece iklimsel değil, siyasi gerginlikler ve çatışma ortamı anlamında da gerçekten de çok sıcak gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. İçeride bir taraftan koalisyon arayışları sürerken diğer taraftan terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar giderek derinleşiyor. Türkiye'nin PKK ve DAEŞ'e yönelik derinleşen operasyonlarının ne yöne evrileceği merakla beklenirken bunun bölgesel ve küresel yansımaları ve uluslararası toplumun tepkileri tartışılmaya devam ediyor. Programımızda Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik operasyonlarının bölgesel ve küresel yansımalarını Batı'dan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen tepkileri konuşacağız. Öncelikle Türkiye'nin terör örgütleri PKK ve DAEŞ'e yönelik operasyonlarına gelen tepkilere göz atacağız. Ardından da bu operasyonların muhtemel sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacağız. Evet, dünya gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programı başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Hem ülkemiz hem bölgemiz gerçekten zor günlerden geçiyor. İçeride uzun bir süreden sonra terör yine gündemimizin ilk maddesi haline geldi. Son 30 günde 22 güvenlik görevlisi şehit olurken 6 vatandaşımızı da teröre kurban verdik. Bu dönemde teröristlerce 100'den fazla araç ateşe verilirken çatışmalarda 11 terörist öldürüldü, 2 terörist yaralı ele geçirildi. Bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 260'tan fazla teröristin etkisiz hale getirildiği, 400'ü aşkın teröristin de yaralandığı açıklandı. İçeride bu sürecin nereye evrileceği yoğun bir biçimde tartışılıyor kuşkusuz. Dışarıda ise operasyonlara yönelik farklı değerlendirme ve yorumları görmek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin terörle mücadelesine destek açıklamaları yapılırken, Türk hükümeti de orantılı güç kullanmalıdır uyarısı peşi sıra geldi. Rusya Başbakanı Medvedev ise Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yönelik bombardımanlarının meşruiyet bakımından şüphe uyandırdığı ifadelerini kullandı. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Irak-Şam İslam Devleti'ni Suriye'yi bombalaması ile Türkiye'nin Irak'taki PKK kamplarına yönelik hava operasyonu arasında paralellik gördüğünü ifade etti. Öte yandan Arap Birliği Genel Sekreteri Arabi, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği hava operasyonlarına karşı çıktı. Yalnızca Katar açıklamaya şerh koydu. Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Arabi'nin değerlendirmesinin üye ülkelere danışmadan yapıldığı belirtildi. Açıklamada Doha'nın sınırlarını korumak, güvenlik ve istikrarını muhafaza etmek için aldığı önlemler ve attığı adımlarda kardeş ülke Türkiye'nin yanında durduğu ifade edildi. Türkiye'nin PKK ve IŞİD'e yönelik operasyonlarına İran'dan gelen tepkilerde ise İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi tarafından dillendirildi. PKK'yı hedef almanın hata olduğunu söyleyen Firuzabadi, İran'ın 2011 yılında PKK'nın kolu PJK yoğun bir saldırı düzenlediğini unutmuş gibiydi. Bu saldırılar sonucu ağır kayıplar veren terör örgütü İran sınırından 1 kilometre dışarıya çekilmeyi kabul etmişti. Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarına Almanya'dan gelen tepkilerde ise kimseyi şaşırtmadı denebilir. Almanya Savunma Bakanı Türkiye'nin IŞİD'e karşı başlattığı hava harekatına destek çıkarken operasyonlar kapsamında PKK'nın hedeflerinin de vurulması eleştirildi. Öte yandan Batı basınının Türkiye yönelik kara propagandası ve algı operasyonu bu süreçte de devam etti sevgili dinleyenler. İngiliz Ekonomist Dergisi, Türkiye'nin son dönemde PKK ve IŞİD'e karşı başlattığı operasyonlar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler söyledi. Daha önce de Erdoğan'ın şahsına yönelik çirkin ifadeler kullanan dergi, Türkiye'nin PKK ve IŞİD'i bombalayarak Orta Doğu'daki kaosa katkı sağladığını iddia etti. Derginin PKK'dan bahsederken örgütün adını kullanmayarak Türkiye Kürtleri vuruyor ifadelerine yer vermesi de dikkat çeken detaylardandı. Dergi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişiliğine ilişkin hakaret içerikli yorumlarda da bulundu. Bir başka İngiliz gazetesi de benzer bir yaklaşımda bulunarak yine Türk kamuoyunu şaşırtmadı denebilir. İngiliz Times gazetesi Türkiye'nin PKK'ya yönelik saldırılarının feci boyutta tehlikeli olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın derhal geri adım atmaya çağırdı. Sevgili dinleyenler, bu arada İncirlik Üssü'nün koalisyon güçlerinin açılmasıyla yeni bir döneme geçilmiş bulunuyor. Ankara, İncirlik Üssü'nün koalisyon uçaklarının açılması ve Suriye'de güvenli bölge oluşturulması adımlarının eş zamanlı olarak atılmasını talep ediyor. Üst düzey kaynaklar, Bakanlar Kurulu kararında imzaların tamamlanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin de bilgisiyle iki noktada güvenli bölge deklarasyonunun açıklanabileceği işaret ediliyor. Bu bölgelerin enlem ve boylamları da açıklanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenli bölge olarak deklare edilen bölgeye hemen girip önlem alması şimdilik planda yok. Bu alanlara bir saldırı olduğu takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri önce ateşle karşılık verecek. Saldırı sona ermezse Türk Silahlı Kuvvetleri güvenli bölgeye girip önlem alacak. Sonraki aşamada bu bölgelere Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar yerleştirilecek. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Amerikan insansız hava uçakları ile ilk kez İncirlik Üssü'nden bomba yüklü olarak havalanarak ilk operasyonlarını gerçekleştirdi. Pentagon, İncirlik'te bulunan ABD insansız uçaklarının IŞİD mevzilerini buradan ilk defa bombaladığını açıkladı. Türkiye'nin kullanım izninin ardından uçaklar şimdiye kadar buradan sadece keşif için havalanmıştı. Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin PKK ve DAEŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlarının muhtemel bölgesel ve küresel yansımalarını Dünya Müslüman Alimler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve gazeteci yazar Ömer Faruk Korkmaz Bey ile değerlendireceğiz. Alo.
Alo.
Ömer Faruk Korkmaz Bey, merhabalar efendim, programımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, buyursun efendim.
Yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ömer Faruk Korkmaz Bey, Türkiye'nin PKK ve DAEŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlarının muhtemel bölgesel ve küresel yansımalarını konuşuyoruz. Yine bu bağlamda uluslararası toplumun söz konusu operasyonlara yönelik tepkilerini değerlendirme arzusundayız. Gerek Batı dünyasından gerekse Arap Birliği'nden gelen son tepkilere geçmeden önce dilerseniz şöyle bir soruyla başlayalım söyleşimize. Malum Türkiye'de terörün yeniden alevlenmesinin nedenlerine ilişkin dahili ve harici birçok neden, gerekçe dillendiriliyor. Sizce Türkiye'nin yeniden terör sarmalına doğru yöneliyor olmasında dış faktörlerin, bölgesel gelişmelerin ağırlığı nedir? Sorun Türkiye'nin içinde mi, dışında mı sizce?
Son dönemlerde gerçekten bölgemizde çok hızlı gelişmeler oldu. Bunlardan bir tanesi de belki bölgenin, belki de dünyanın, özellikle de terör örgütlerinin hiç beklemediği bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri bu terör odaklarına müdahale ederek aslında onları kendi bölgelerinde zor durumda bıraktı. Kendi güçlü olduklarını düşündükleri alanlarda çok zor durumda bıraktı. Burada bir noktaya işaret etmek istiyorum. O da bölgesel sorunların başına gelen Suriye meselesi aslında Türkiye'nin içini de rahatsız eden, Türkiye'yi de rahatsız eden en önemli meselelerden bir tanesi. Maalesef tarihi komşumuz İran'ın Suriye'de izlemiş olduğu yanlış politikalardan dolayı ve Suriye'deki gerilemesi ve Suriye halkının direnişinin yükselmesinden sonra İran ve bölgedeki bazı başka güçler PKK'ya daha fazla destek vaat ederek, daha fazla tahrik ederek onların Türkiye aleyhinde tekrar harekete geçmesini hızlandırdı. Ayrıca bölgede DAEŞ ve PKK arasındaki kavganın Türkiye içine yansımaları oldu. Bütün bunlar Türkiye'nin gerek iç güvenliğini, gerekse de bölgedeki pozisyonunu çok tehlikeye sokmaya başladı. Bundan dolayı da her ne kadar Türkiye'de şu anda ciddi bir hükümet sıkıntısı olsa da, hükümet borçlu olsa da Türk Silahlı Kuvvetleri boş durmayarak bu terör odaklarına müdahale etmiş oldu. Bu da işaret edilmesi gereken çok önemli bir nokta var diye düşünüyorum. O da Türkiye'de 30 yıldan fazla teröre bulaşmış bir PKK örgütü var ve onun lideri Abdullah Öcalan Türkiye halkının müsamahkarlığı ve iyi niyetine dayalı olarak son dönemde bu bütün 30 yıllık o terör olayları neredeyse unutulur hale gelmişti ve bir iç barış umudu doğmuştu. Adeta neredeyse Abdullah Öcalan belki önümüzdeki 10 yıllarda Türkiye'nin neredeyse Nelson Mandela'sı bile ilan edecek konuma gelmişti. Ancak öyle gözüküyor ki gerek bölgesel güçler gerekse de onun ona kendi davasını satan PKK Abdullah Öcalan'a rağmen böyle bir sürece girdi. Ancak geldiğimiz noktada öyle gözüküyor ki çok da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü karşısında çok da rahat olmadıkları gözüküyor.
Evet. Ömer Faruk Bey, şimdi Vatan'ın Mısır'daki darbe karşısındaki tutumu malum. Hakeza Tunus'ta da benzer bir durum söz konusu. Nahdan'ın koalisyona mahkum edilişi vesaire. İslami tandaslı iktidarların önünü kesmeye yönelik uluslararası bir strateji olarak okunduğu tüm bu iki ülkede olup bitenler, Arap isyanları sonrasındaki karşıt devrim sürecinde. Türkiye'de son dönemde yaşananları bu anlamda değerlendirmek mümkün mü? Batı'nın işte son süreçteki müdahil olması siyasetine.
Eğer dünyada farklı bir alternatif sistem önerisi varsa, özellikle de küresel emperyalizmin yayılmacılığı ve dünyayı terörize etmesine karşı bir tavır geliştiren dünyanın herhangi bir yerinde farklı bir girişim varsa, bir oluşum varsa bunun adı İslamcı olabilir, bunun adı solcu olabilir, bunun adı başka bir şey olabilir. Bütün bunların engellenmesi ve durdurulması için çalışmalar yapılmasını beklemek çok doğal bir şeydir. Özellikle de Mısır gibi Orta Doğu'nun en önemli merkezlerinden birisi olan Mısır'a küresel emperyalizmin müdahale etmesi Mısırlı dostlarımızca beklenmesi gereken bir şeydir. Ancak bu son derece safi yani ve iyi niyetle bölgede böyle bir müdahalenin beklentisi yaşında olmadıkları için ve Mısır'da olan olmuştur. Şimdi Mısır'da oynanan tecrübe aynen Türkiye'de de oynanmak istenmektedir. Çünkü Türkiye bütün mazlum halkların modeli haline gelmiştir. Sadece model haline gelmeyip kendi ülkesinde sıkışan, başı derde giren bütün mazlum insanlar, aydınlar, alimler, iş adamları Türkiye'ye sığınmaktadırlar. Bu Anadolu coğrafyasının tarihi bir misyonudur. Bu ilk defa olan bir şey değildir. 1800'lü, 1900'lü yıllardan itibaren Anadolu Çerkezlere, Çeçenlere, Arnavutlara ve Boşnaklara, Araplara, zaman zaman Kürtlere hep böyle ev sahipliği yapmıştır. Bugün de olan bundan ibarettir. Dolayısıyla mazlumların sığınağı haline gelen Türkiye'nin de örü kesilerek, buradaki merkez bozularak dünyadaki bütün mazlumlara aslında bir ders verilmek isteniyor. Bunun için Türkiye'deki siyasi partilerin, yetkililerin de bu konuda daha duyarlı olmaları ve bu küresel emperyalizmin oyunlarını bozucu çok ciddi olmaları gerekiyor. Bunun için Türkiye'de gerekli duyarlı bir halk var. Siyasilerin de bu konuda zaman zaman duyarlı olduğunu görüyorum. Ama bugüne kadar hükümetin kurulamamış olması ve siyasi partilerin seçim sonrası çok yanlış bir tavır içerisine girmelerini de çok da fazla anlamış değilim doğrusu.
Evet. Ömer Bey, şimdi tepkilere gelecek olursak Türkiye'nin DAEŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik operasyonlarına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin terörle mücadelesine destek açıklamaları yapılırken Türk hükümetine de orantılı güç kullanmalıdır şeklinde uyarılar geldi. Almanya'dan ve İngiltere'den gelen tepkiler daha baskındı. Yine bu arada Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El-Arabi'nin Kuzey Irak'ta gerçekleştiren hava operasyonları nedeniyle Türkiye'yi kınaması, ardından Katar'ın Ankara'ya destek vermesi için Arap Birliği'ne ile köprüleri atma denebilecek bir pozisyon takınması. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz tüm bu tepkileri ve ülkelerin yaklaşımlarını?
Şimdi özellikle Arap Birliği maalesef Orta Doğu'daki gelişmelerin hiçbirinde aktif olamamış, hiçbir etkinliği olmamış kuruluşlardan bir kuruluştur. Ve bu kuruluşun ta başından beri çok da samimi niyetle kurulmadığını herkes biliyor. Çünkü İngiltere tarafından kurulmuş, İngiltere'de kurulmuş bir kuruluş. Adı Arap Birliği olması demek Arapların birliği için çalışan bir kuruluş olduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Arapların menfaati için bile bir şey yapamamış bir örgütün, bir kuruluşun Türkiye'nin bu davranışı karşısında sessiz kalması beklenemezdi. Özellikle Mısır'ın çok da fazla etkisinde olan Arap Birliği bunu fırsat bilerek Türkiye'ye kendince ders vermeye çalışıyor. Önce Arap Birliği Arap dünyasındaki dağınıklığı bir toparlasın. Ondan sonra Türkiye'nin teröre karşı vermiş olduğu mücadeleyi hakkında ikinci defa konuşmaya çalışsın. Bir başka konu ise bugüne kadar Arap Birliği özellikle Batı medyasının da etkisiyle Türkiye'nin DAEŞ'in yanında olduğu, Türkiye'nin DAEŞ'e destek verdiği konusunda bir sürü propaganda yaptılar. Ancak bir gecede bütün ütopyaları, bütün sihirleri, oyunları bozuldu. Çünkü Türkiye PKK ile birlikte IŞİD'e, DAEŞ'e de operasyon yaptı. Bu sefer çok komik bir şekilde aynı kesimler şu manşeti attılar. DAEŞ Türkiye'ye karşı tavrını değiştirdi. Yani bu son derece komik bir şey. Ben bu tip merkezlerin kendi başına hareket etmediğini, bir belli merkezler tarafından kendilerine sunulan projelerin sadece Arapçaya tercüme edilerek Müslüman halkları yönlendirmeye çalıştığını düşünüyorum. Dolayısıyla Arap Birliği çok fazla ciddiye alınacak bir kuruluş değil. Türkiye Devleti'nin de Arap Birliği'ni çok fazla ciddiye alması gerekmez.
Evet. Ömer Bey, İran ve Kuzey Irak Kürt yönetimlerinin yaklaşımları konusuna gelecek olursak, onların verdiği tepkileri gelecek olursak, Türkiye'nin PKK ve IŞİD'e yönelik operasyonlarını eleştiren İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuz Badi, PKK'yı hedef almanın hata olduğunu zikretti. İran 2011 yılında hatırlanacağı üzere PKK'nın İran kolu PJK yoğun bir saldırı düzenlemişti. Ağır kayıplar veren terör örgütleri İran sınırından kilometrelerce içeriye çekilmek zorunda kalmıştı. Öte yandan yani yine bu dönemde İran yönetiminin gerek kendi içindeki Kürtlere yönelik verdiği sıcak mesajlar, gerekse Erbil yönetimiyle yakın temasa geçmeleri dikkat çekici bulundu. Siz nasıl okudunuz Tahran yönetiminin bu yaklaşımını, Türkiye'nin PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara verdiği tepkileri?
Bu süreçte özellikle Kürtlerle PKK'yı birbirinden ayırmak lazım. Çünkü PKK bütün Kürtlerin temsilcisi, sözcüsü değildir. Dolayısıyla PKK ile ilgili yapılan mücadelede Kürtler diye bahsetmek bir kere Müslüman Kürt halkına haksızlık olur diye düşünüyorum. Evet. Bu birincisi. İkincisi, evet PKK bir terör örgütüdür ama Kürt halkı Müslümandır. Bunu bir başlık olarak koymamız lazım. İran'ın politikalarına gelince, evet İran daha önceden PJK ile, yani İran'ın PKK'sı olan PJK ile ciddi savaş içerisine girdi. Ve çok miktarda bölgede PJK ile öldürdüğünü de biliyoruz. Ancak bu dönemde İran'ın Türkiye'nin PJK'sına sahip çıkmasını anlamakta zorlanıyoruz. Bunun bir tek bir izahı var. Suriye'de gerilemiş olan İran politikaları, zor durumda kalan İran politikaları PKK üzerinden, Türkiye PJK'sı üzerinden Türkiye'ye sıkıştırarak bir yere varmaya çalışıyor. Ancak İranlı yetkililer de bunu çok iyi biliyorlar ki bunun ne İran'ın faydasına ne de Türkiye'nin zararına, büyük zararına olabilecek bir girişim değil. Kuzey Irak'ın meselesine gelince, Kuzey Irak ve Bağdat'ın Türkiye'nin hava operasyonlarına tepki göstermesini anlayışla karşılarım. Çünkü son tarihte yani bu operasyon Kuzey Irak içerisinde ve Irak topraklarının bütünlüğü içerisinde yapılmaktadır zaman zaman. Bunu anlayışla karşılarım ama bunun Türkiye-Irak ilişkilerini bozacağını zannetmiyorum. Çünkü Türkiye Kuzey Irak içerisinde ilk defa operasyon yapmıyor. Yaklaşık 30-40 yıldan beri Türkiye operasyon yapıyor ve Türkiye-Bağdat ilişkileri hiçbir zaman PKK yüzünden bozulmamıştır. Türkiye-Bağdat ilişkilerinin bozulması daha çok Kuzey Irak'la Türkiye'nin yakınlaşmasından sonra gerginleşmiştir. Ancak bunlar da telafi edilemeyecek sorunlar değil diye düşünüyorum.
Son olarak Ömer Bey, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne incirlik üstünü açması, IŞİD'e karşı operasyonlarda kullanması yönündeki talebine olumlu yanıt vermesi bir strateji değişikliği anlamına gelir mi sizce? Ve bunun Orta Doğu ülkelerinde halklar nezdinde, yani Türkiye'nin ABD ile kol kola gözüküyor olmasının doğuracağı algı ne olur sizce ve yansımaları ne olur?
Türkiye incelik üstünü açmamak için uzun dönem direndi. Bunun için hatta zaman zaman Amerika ile karşı karşıya kaldı. Bu da yetmedi. Türkiye nükleer konusunda İran'ın yanında yer alarak Amerika'ya karşısına aldı. Ve adeta bölgede tek başına sanki bütün dünya Müslümanlarının, mazlumların hak hukukunu savunur bir pozisyona girdi. Ancak Suriye meselesinden sonra İran bütün 30-40 yıllık devriminin kazanımlarını bir kenara bırakarak ciddi bir politika değişikliği yaparak Türkiye'yi sıkıştırmak üzere Suriye'deki gerilemesini kapatmak için ve Suriye'de yalnızlığını gidermek için 30-40 yıllık geçmişteki devrim kazanımlarını bir kenara atarak Amerika ile yakınlaşıp Türkiye'yi sıkıştırmaya kalktı. Dolayısıyla İran bölgede Türkiye'yi yalnızlaştırarak Amerika'yı yanına alıp Orta Doğu'nun süper gücü benim demek istedi. Türkiye çok hızlı bir manevra yaparak yapmak zorunda kaldı aslında. Bir manevra yaparak İncirli açıp tekrar Amerika ile ilişkilerini düzeltti. Bu İran'ın tekrar eski konumuna getirdi. Dolayısıyla şu anda Orta Doğu'daki bütün aydınlar, yazarlar, çizerler ve halklar Türkiye'nin bu manevralarını çok anlamlı ve pozitif olarak okuyorlar. Çünkü Irak halkı, Suriye halkı, Yemen halkı, hatta Lübnan halkı ve Orta Doğu'daki bütün halkların büyük bir kısmı İran'ın bölgedeki pervasız girişimlerinden rahatsız olduğu için dolayısıyla Türkiye'nin bu Amerika konusundaki manevrasını da son derece anlayışla karşılıyorlar. Yani şunu ben normal karşılarım. İran'ın Amerika ilişkileri düzeltmesinde bir sorun yok. Türkiye'nin uzun yıllar Amerika ile ilişkilerinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu Türkiye'ye karşı bir operasyon şeklinde yürütülürse Türkiye'de kendi adımını atar ve atmıştır diye düşünüyorum.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve gazeteci yazar Ömer Faruk Korkmaz Bey'e bu değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun, var olun Ömer Bey.
Ben de iyi günler diliyorum size. Sağ olun, var olun.
Sevgili dinleyenler, Dünya İslam Alimler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve gazeteci yazar Ömer Faruk Korkmaz Bey'in bu değerlendirmelerin ardından programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aranın ardından görüşmek ümidiyle. Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Kıymetli dinleyenler, birinci bölümde programımızda Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik operasyonlarının bölgesel ve küresel yansımalarını, Batı'dan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen tepkileri masaya yatırmıştık. Bu bölümümüzde de uluslararası toplumun Suriye ve Irak'taki DAEŞ tehdidini bertaraf etmeye yönelik koalisyon araçlarını konuşmak istiyoruz. Bu minvalde gündeme gelen formüllerin başarı şansını Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatın bir parçası olan güvenli bölge projesinin önündeki engelleri, bir türlü istenilen düzeye gelmeyen Ehit-Donat projesinin başarısızlığının sebeplerini sorgulayacağız. Suriye ve Irak'taki IŞİD tehdidini sona erdirmek hedefiyle gerçekleştirilen zirveler ve getirilen teklifler bu hafta gündemi bir hayli meşgul etti sevgili dinleyenler. Doha'daki Suriye toplantısı, rejim destekçisi Rusya ile koalisyon güçlerine öncülük eden ABD arasında taktik savaşlarına dönüştü. Rusya medyasına yansıyan haberlere göre Rusya, Suriye ve Irak ordusu ile Kürtler ve bölge ülkelerinin dahil olduğu bir koalisyon isteği mevkidaşlarına paylaşıldığı ifade ediliyor Rus gazeteleri tarafından. Rusya'nın sunduğu yol haritasıyla ABD'nin Suriye Savaşı'na doğrudan müdahalesinin önüne geçmeye çalışıldığı belirtilirken son planda Moskova'nın 4 yıllık savaşta askeri ve diplomatik anlamda desteğini eksik etmediği Esed'in dahil olduğu bir çözüm üzerinde ısrar etmesi dikkat çekti. Bu arada Rusya, ABD'nin Ehit-Donat programındaki muhaliflere hava koruması sağlayacağı yönündeki haberlere tepki gösterdi. Kremlin, hava korumasının IŞİD'e karşı Şam'ı zayıflatacağı iddiasında bulundu. Lavrov'un eleştirilerinin hedefindeki ABD Dışişleri Bakanı Kerry ise Suriye ile ilgili duruşumuz net, Esed rejimi çok uzun zaman önce meşruiyetini kaybetti şeklindeki açıklamalarını yenilediği belirtiliyor. Öte yandan İran, Suud ve Suriye yönetimi buluşturulacak iddiası Arap medyasında yer alan haberler arasındaydı. Şarkul Afsat gazetesinin sitesinde yayınlanan habere göre Rus İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Memlük'ün Suudi Arabistan'ın ikinci veliaht prensi Muhammed Bin Salman ile görüşmesini sağlamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu kez Suudi Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr ile Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in Umman'ın başkenti Maskat'ta görüşmelerinin hazırlıklarının yapıldığı ileri sürüldü. Öte yandan Suriye rejimi yanlısı Suriye Haber Merkezi sitesi Suud İstihbarat Şefi'nin bu ayın sonunda Suriye ile güvenlik dosyasını takip etmek üzere Şam'a bir ziyaret gerçekleştirebileceğini iddia etti. Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Memlük'ün Riyad ziyaretine karşılık olarak gelen bu ziyaretin Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki güvenlik konularıyla ilgili fikir alışverişi çerçevesinde gerçekleşeceği belirtiliyor. Bu arada ABD'nin Suriye'de savaşmak için ettiği birliklerin Nusra cephesine karşı savaşmayacaklarını açıkladığı iddia edildi. İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre 30. Bölük adlı grup Salı günü yaptığı açıklamada ABD'nin engelleme çalışmalarına rağmen Beşar Esed'e karşı da savaşacağını belirtti. Bölük Suriye'nin onurlu evlatları tarafından ülkeyi Esed'in çeteleri ve IŞİD'den temizlemek adına kurulmuştur açıklamasını yapan 30. Bölük ayrıca başka gruplarla savaşın içine çekilmeyeceğini ve Nusra cephesiyle savaşmayacaklarını vurguladı. Bu arada 30. Bölük komutanlarından Yüzbaşı Ammer El-Vafi de Washington'ı eleştirdi ve ABD öncülüğündeki koalisyonun geçen hafta uğradıkları saldırıda kendilerini koruyamadığını belirtti. El-Kaide'nin Suriye kolu Nusra cephesiyle girişilen çatışmada en az 5 30. Bölük askeri öldürülmüş, 10 asker de kaçırılmıştı. ABD Başkanı Barack Obama geçen yaz program kapsamında 5000 muhalifin eğitileceğini açıklamıştı. Ancak şu ana kadar sadece 54 kişi eğitebildi. Ancak ABD Savunma Bakanlığı kriterlerine uyan asker bulmakta zorlandıkları söyleniyor. Tüm bu çözüm arayışlarının detaylarını ve muhtemel sonuçlarını Eğit Donat projesine yönelik eleştirileri program konumuz Suriye Ulusal Konseyi Kurucu Üyesi Sayın Mahmut Osman Bey ile konuşacağız. Alo.
Buyurun.
Mahmut Bey, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Mahmut Bey, Suriye'de DAEŞ'e karşı kapsamlı bir mücadele konusu uluslararası arenada tartışılıyor. Biz de bir konuyu masaya yatırdık. Malumunuz Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin vardığı mutabakat çerçevesinde İncirlik başta olmak üzere Türkiye üstlerini koalisyon güçlerine açtı. Yine bu mutabakat çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinde fiili güvenli bölge konusunda bir anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Söz konusu bölge IŞİD'den arındırılmış bölge olarak da isimlendiriliyor. IŞİD'den temizlenecek olan bölgeye Türkiye'den de bulunan mülteciler gönderilecek ve böylelikle Suriye'den Türkiye'ye gelmiş olan mültecilerin kendi yerlerinde yaşamaları için bir imkan oluşturulacağı belirtiliyor. Ya siyasi gözlemciler bu hamleyle Türkiye'nin fiilen bölünmüş olacağını ifade ediyorlar. Bu noktada Suriye Ulusal Konseyi'nin yaklaşımını öğrenmek isteriz. Konsey Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan bu anlaşmaya nasıl bakıyor?
İyi yayınlar diliyorum size ve sayın dinleyicilerinize selamlarımı iletmek istiyorum. Tabii bu Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ile varılan anlaşma Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından önemli bir adım. Çünkü biliyorsunuz Türkiye ayrılıkçı bazı hareketler karşısında orada bir inisiyatif aldı ve PYD'nin yaratmış olduğu bu ayrılıkçı hareketleri, tehdidi karşısında Türkiye kayıtsız durmadı ve uluslararası hukuk çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri ile bir konsensüs oluşturarak orada hem Türkiye'ye gelecek olan tehlikeyi bertaraf etti, hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamış oldu. Bu birinci sebep. İkinci sebep, şu anda Türkiye'de 2 milyonu aşan bir Suriyeli mülteci akımı var. Onların büyük çoğunluğu Atıl, işsiz, bir şey yapamayan şeyden dolayı, Suriye'deki savaş durumundan dolayı, yani ekonomik olarak atıl durumdalar. Bu güvenli bölgenin en büyük faydalarından bir tanesi, o vatandaşlar tekrar vatanlarına dönüp orada adam arazisi varsa o arazisini tekrar ekecek, atölyesi, dükkanı, neyse işletmesi varsa onu tekrar dönecek ve normal hayatına devam edecek. Yani verimli olabilecek şekilde, yani burada Türkiye'de kamplarda şurada burada sürüneceğini, kamplarda yaşayacağını, Suriye'ye gidip orada ekonomiye ekonomiyi canlandırma açısından önemli bir husus bence. Tabii güvenli bölgenin en büyük hedefi ise yani maalesef Birleşmiş Milletler'in 4,5 senede yapmadığı bir hususu yerine, bir görevi yerine getirmiş oluyor. O da şu: sivilleri korunma, sivillerin korunması ve bu da yani Birleşmiş Milletler'in ana görevi olması lazımken maalesef Birleşmiş Milletler'in yapısından, çarpık yapısından kaynaklanan bir sürü sıkıntısından dolayı o görevi yerine getiremedi. Şimdi bu Türkiye ile Amerika arasında varılan anlaşma hem sivilleri korumak açısından önemli, hem de o sivillerin üretici ve tekrar hayatı, Suriye'deki hayatı canlandırma açısından da önemlidir. Ve üçüncü husus ise ayrılıkçı hareketlerinin orada vücut bulmaması, yani bir varlık göstermemek açısından önemlidir.
Evet, Osman Bey, şimdi güvenli bölge adı, tamam güvenli bölge de bunu fiiliyata geçirme noktasında bir takım riskler taşımıyor mu? Yani bu anlamda pek çok soru gündeme getiriliyor bu projeye ilişkin. Mesela deniyor ki IŞİD bölgeden püskürdüğü, farz edelim, Halep'in üst tarafında Esed, İran, Hizbullah askerleriyle karşı karşıya kalınındığında nasıl bir tavır alınacak gibi sorular gündeme getiriyor. Yine hakeza IŞİD ile çarpışan, IŞİD'i durduran, zaman zaman da gerileten gruplardan bahsediliyor muhalifler arasında. Amerika ile birlikte çarpışmak istemezlerse söz konusu gruplar, sahadan çekilirlerse ve IŞİD ve bunu anti propaganda olarak kullanırsa ne olacak tarzında bir takım sorular gündeme getiriliyor. Bu anlamda Ulusal Konsey'in gördüğü riskler nelerdir güvenliğin sağlanması noktasında?
Birincisi, ben Ulusal Konsey'in sözcüsü değilim. Söylemiş olduğum hususlar beni şahsen olarak, benim kendi fikirlerim, şahsi fikirlerim. Onu belirtmek isterim, birincisi. Evet. İkincisi, yani bir yerden başlamak lazım. Çünkü uluslararası arenada o kadar bir gerilme, siyasi anlamda o kadar bir gerilim var ki, o kadar bir güvensizlik var ki, hiçbir konuda Rusya Amerika, Avrupa Rusya, Rusya Avrupa, yani tam bir güvensizlik ortamı var ve çok sıcak savaşlar var. Evet. Dolayısıyla yani tamam, keşke Birleşmiş Milletler'in nazaretinde, çerçevesinde keşke bir güvenli bölge, güvenlikli bölge yaratılmış, yapılmış olsaydı ne ala olurdu. Ama bir yerden başlamak lazım. Çünkü evet, terör şu anki durumdan çok faydalanıyor ve terör için bulunmaz bir nimet bu ortam. Dolayısıyla bir yerden başlamak lazım. Evet. Çünkü ne derseniz deyin, diğer yani bu işin olmasını istemeyen güçler bir sürü gerekçelerle karşınıza çıkıyorlar ve onu engellemeye çalışıyorlar. Bence Türkiye çok ciddi bir inisiyatif almış oldu ve bu güvenli bölge meselesi başlatmakla Tabii çok ihtiyat, çok ihtiyatlı, çok tedbirli bir şekilde hareket edecektir. Evet. Ama askeri açıdan zaten Suriye Özgür Ordusu insani kaynaklar açısından bir sıkıntısı yok. Yani savaşacak çok insan var.
Evet. Yani bu noktada
savunmaya, teröre karşı koyacak çok insan var. Kaldı ki Suriye Özgür Ordusu bugüne kadar IŞİD'e karşı, DAEŞ'e karşı 4000 şehit verdi. Daha Amerika bu IŞİD'i terör örgütü olarak lanse etmeden önce, ilan etmeden önce biz IŞİD'le IŞİD'e karşı yani yüz yüze biziz. Yani Amerika değil. Amerika savaşmıyor. Amerika havadan bombalıyor, gidiyor. Evet. Ama IŞİD'in sıkıntısını çeken birinci derecede Suriye halkıdır. Ve sonra tabii Türkiye mutlaka terör bir yerde durmaz. Mutlaka onun olumsuz yönleri komşu ülkelere sıçrayacaktır. Evet. Nitekim Suruç'ta gördüğümüz hadisede olduğu gibi. Şimdi yani bir yerden başlamak lazım. Ve Suriye Özgür Ordusu'na bilhassa bu nitelikli silah konusunda gelişmiş silah verildiğinde tahmin ediyorum bir sıkıntı olmaz.
Evet, bu tam bu noktada Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu üyesi Yusuf Mahli'nin bir açıklaması vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü bir özgür Suriye ordusu istemiyor şeklinde. Öncelikle katılıyor musunuz bu görüşe? Katılıyorsanız neden Amerika Birleşik Devletleri özgür Suriye ordusunun güçlenmesini istemiyor? Yine bu mahalde belki bu noktada eğit donat meselesi çokça tartışılan konulardan birisiydi. Projenin daha başlamadan bittiği ifade edildi. Eğit donat projesinin başarısız olduğunu düşünüyor musunuz yine? Ve bu başarısızlığın ardında yatan nedenler sizce nedir?
Yani Amerika Birleşik Devletleri Suriye meselesine bakışı İran'da olan nükleer anlaşma ile endeksli. Maalesef Obama yönetimi Suriye konusunda herhangi bir stratejisi, herhangi bir eylem planı yok. Dolayısıyla onun yani Amerika yönetimi için birinci derecede ehemmiyet, önem arz eden İran'da olan nükleer anlaşma ve Suriye meselesine yaklaşımı buna endeksliydi ve adeta her iki tarafta Suriye meselesi bir masada bir koz olarak kullandı. Amerikanlar da aynı şeyi yaptı. İranlılar da aynı şeyi yaptı. Dolayısıyla Amerika şunu istiyor, bunu istiyor demek söylemek zor. Çünkü Amerika'nın net konmuş bir stratejisi yok, bir eylem planı yok. Ama Amerika şunu istemiyor, o kesin. Ani bir Esed çöküşü, rejimin çöküşünü istemiyor. Yani Suriye rejimi olarak aniden çökmesini istemiyor ve Beşar Esed'in aniden gitmesini istemiyor. Onu açık açık söylüyorlar.
Evet. Mahmut Bey, şimdi Suriye ve Irak'ta IŞİD'e yönelik operasyonlar devam ederken bu sıcak gelişmelerin gölgesinde bu hafta içerisinde Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen bir toplantıda IŞİD'e karşı nasıl bir yöntem izleneceği yönünde ciddi pazarlıkların olduğu ifade ediliyor. Yeni koalisyon alışları dile getirildiği söz konusu toplantıda. Yine Rusya'nın Suriye ve Irak ordusu ile Kürtler ve bölge ülkelerinin dahil olduğu bir koalisyon isteği dile getirildi. Son dönemde bu bir araya gelen uluslararası camianın Suriye'ye ilişkin önemli bir şeyi, sürprizi olabilir mi?
Yani sürpriz olacağını tahmin etmiyorum ama yani bölge genelinde bir sıkıntı var. Sıkıntı şu, olaylar birbirine bağımsız, alakasız olaylar birbirine bağlanıyor olması bir sıkıntı yaratıyor. Ve Suriye meselesi demin dediğim gibi bir koz olarak kullanılması işleri zorlaştırıyor. Eğer uluslararası toplum ve yapılan bütün anlaşma toplantılar Suriye meselesine insancıl açıdan bakılmış olsaydı, yani bu Suriyeliler neler çekiyor, bu terör müsebbibi, terörün ana nedeni nedir, IŞİD'in ortaya çıkmasına neden olan şeyler nelerdir, kim IŞİD'le çalışıyor, kim çatışıyor, bunlar ciddi manada analiz edilmeden, ortaya konmadan orada bir çözüm bulmak abesle ihtilalden farksız. Dolayısıyla Ruslar arası zaten Suriye yaklaşımı, Ruslar arası mesela Birleşmiş Milletler'in Suriye temsilcisi var, Dimistora. Geçen hafta gene raporunu sunmuş Güvenlik Konseyi'ne Birleşmiş Milletler'in. Yani herhangi bir çözüm önermiyor. Herhangi, yani çözüme teşkil edecek bir adım bile şey yapamıyor. Yani öneremiyor, söyleyemiyor. Neden kaynaklanıyor? Bundan hep yan göreş yapılarak asıl mesele, yani meselenin Suriye meselesinin özüne inilmeden hep zamana oynayarak yapılan şeyden dolayı, yani şu anda çözüm adına yani bu meseleyi, bu yangını söndürecek bir eylem planı, eylem koyma iradesi açısından bir irade yok.
Evet.
Bütün sıkıntılar oradan kaynaklanıyor.
Evet. Suriye Ulusal Konseyi kurucu üyesi Sayın Mahmut Osman Bey'e bu değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
Kıymetli dinleyenler, Mahmut Osman Bey'in bu değerli katkılarıyla programımızı nihayete erdiriyoruz. Haftaya görüşmek ümidiyle efendim. Hoşça kalın.